Doğruluk Yolu.
Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Kutsal Müjde'deki çalışmamızın bu bölümüne kadar Mesih İsa'nın doğumunu, karakterinin, işlerinin ve öğretişlerinin eşsiz olduklarını gördük. O yalnızca bir tek söz söylerdi ve hastalar iyileşirdi. Şeytan ve kötü ruhları kaçarlardı ve günahlar uzaklaştırılırdı.
Bugün İsa Mesih'in Nikodim'den çok farklı biriyle konuştuğunu işiteceğiz. Nikodim bir Yahudiydi. Ancak bugünkü dersimizde göreceğimiz kişi bir Yahudi değildi. Nikodim bir erkekti. Bugün göreceğimiz kişi ise bir kadın. Nikodim bir din önderiydi ama bu kadın 5 kocası olan büyük bir günahkardı. Bir insanın bakış açısına göre din önderi olan Nikodim ahlaksız bir kadından daha iyi biriydi. Ancak Tanrı insan gözüyle görmez. Çünkü dindar halk ve büyük günahkarlar, yani Adem soyundan gelen herkes eşit şekilde günahın egemenliği altındadır. İşte bu nedenle Adem çocuklarının hepsinin yukarıdan gelen güç aracılığı ile yeniden doğmaları gerekir. Şimdi Müjde kitabına geri dönelim ve İsa'nın Samiriyeli ahlaksız kadınla yaptığı konuşmaya kulak verelim. Samiriye, Yahudilerin ülkesindeki Yahuda ve Celile arasında kalan bölgeydi. Samiriyelilerin çoğu yabancılardan oluşmaktaydı. Yahudiler onların putperestler olduklarını düşündüklerinden onlarla iyi geçinmezlerdi. Ama tüm bunlara rağmen İsa Mesih ayrımcılık yapmadı. Çünkü Tanrı ayrımcılık yapmaz. İsa, yeni, saf bir yüreğe sahip olmak isteyen her günahkarı aramak ve kurtarmak için dünyaya geldi. İsa bu yüzden 5 kocası olan Samiriyeli kadın ile konuşmaktan utanç duymadı. Şimdi Yuhanna Müjdesi'nin 4. bölümünde yazılı olanları dinleyelim. Kutsal yazılar şöyle diyor. Yuhanna 4:42. Giderken İsa'nın Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın "Sen bir Yahudisin. Ben ise Samiriyeli bir kadınım." dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi." Kadın, "Efendim," dedi, "su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da çok derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?" İsa şöyle yanıt verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza kadar susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak." Kadın, "Efendim," dedi, "bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," diye yanıtladı. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "5 kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil, doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum," dedi. "Sen bir peygambersin. Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapınılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi. "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa, seninle konuşan ben oyum dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadın ile konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. O kentten birçok Samiriyeli yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için ona rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik, onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Samiriyeli kadının öyküsü burada sona eriyor. Bu öykü gerçekten de önemli bir öyküdür. Çünkü ahlaksız bir kadının İsa'nın nasıl Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği kurtarıcı olduğunu keşfedebildiğini gösterir. Yaptığı keşif bu kadının yaşamını değiştirdi. Kadın konuşmanın başlangıcında kendisiyle konuşanın kim olduğunu bilmiyordu. İsa'yı yalnızca diğer Yahudilerden biri olarak gördü. Ama konuşma ilerledikçe İsa ona bir insanın bilmesine mümkün olamayacağı bazı şeyler söyledi. Ve bunun üzerine kadın İsa'nın bir peygamber olduğu sonucuna vardı. Ama her şeye rağmen sonunda kendisiyle konuşan İsa'nın bir peygamberden daha fazlası olduğunu anladı. O Mesih'ti. Hakkında tüm peygamberlerin peygamberlikte bulunduğu dünyanın kurtarıcısı Mesih. Kadın bir kez kuyunun kenarında oturan ve kendisiyle konuşan bu adamın Mesih olduğunun farkına vardığı zaman su testisini bir kenara bırakıp kente koştu ve halka şunları anlattı. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Bu adam Mesih olabilir mi? Bu olaydan sonra halk kentten dışarı çıkıp İsa'nın yanına geldi ve ondan bir süre kendileriyle kalmasını istediler. İsa orada 2 gün kaldı ve onlara yeni ve saf bir yüreğe nasıl sahip olabileceklerini ve Tanrı'ya doğru bir şekilde nasıl tapınacaklarını öğretti. Kutsal yazılar bu konuda şunları yazar. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil, kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Yuhanna 4:41-42. Şimdi müjde kitabında devam edelim ve İsa'nın Samiriye'ye yaptığı ziyaretten sonra neler olduğunu birlikte görelim. Herkesin İsa'yı dünyanın kurtarıcısı olarak kabul etmediğini göreceğiz. Luka müjdesinin 4. bölümünde kutsal yazılar şöyle der. Luka 4:14-21. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarını da öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiği zaman her zaman yaptığı gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak için ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyorlardı. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. İsa söylediği bu sözlerle kendisinin Peygamber Yeşaya'nın 700 yıl önce hakkında yazmış olduğu Mesih ve kurtarıcı olduğunu ileri sürmüş oldu. Ancak yine de Nasıra'da yaşayan Yahudiler, aralarında büyümüş olan bu İsa'nın gökyüzünden gönderilen dünyanın kurtarıcısı olduğunu kabul edemediler. Onu küçümseyerek Yusuf'un oğlu değil mi bu demelerinin nedeni buydu. Kutsal yazılar İsa'nın Nasıra halkını Tanrı'nın kendileri için gönderdiği Mesih'i küçümsememeleri için onları nasıl uyardığını anlatmaya devam ederler. Ama İsa'nın kendilerini bu konuda uyarması onları daha da çok öfkelendirdi. Kutsal yazılar bu konuda şu bilgileri aktarırlar. Luka 4:28-30. Havradakiler bu sözleri duydukları zaman öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Böylece Nasır halkının İsa'yı öldürmek istediğini görüyoruz. Onu neden öldürmek istediler? Onu öldürmek istediler çünkü İsa hakkında tüm peygamberlerin yazmış oldukları Mesih olduğunu iddia etti. Gerçek acı biberdir. Wolof atasözü, Türkçe karşılığı gerçek acıdır. İsa'nın gerçekle ilgili sözleri Nasır halkını öylesine öfkelendirdi ki onu uçurumdan aşağı atmaya çalıştılar. Ama bunu yapamadılar. Çünkü İsa'nın ölmesi için Tanrı tarafından belirlenmiş olan zaman henüz gelmemişti. Wolof bilgeliği şöyle der. Oduncu, köydeki en önemli ağacı, halkın gölgesinde bir araya gelip oturduğu ağacı kesmez. Türkçe karşılığı, altın yumurtlayan tavuk kesilmez. Mesih İsa, Tanrı'nın en önemli ağacıydı. İnsanların Tanrı tarafından dünyanın yargıcı ve kurtarıcısı olarak atanan kişiyi kesmek istemeleri ne kadar büyük bir akılsızlık ve kötülüktü. Daha sonra insanlar onu öldüreceklerdi ama Tanrı onu 3 gün sonra ölümden diriltecekti. Bu konuyla ilgili olarak daha ilerideki bir derste ayrıntılı bilgi edineceğiz. O zaman şimdi bugünkü dersimizi nasıl özetleyebiliriz? 2 grup insan hakkında 2 öykü işittik. Her 2 grupta İsa'nın Mesih olduğunu iddia ettiğini işitti. Ama onun bu iddiasına verdikleri karşılıklar çok farklıydılar. 1. Önce İsa'nın kuyunun başında görüştüğü günahkar kadın ve Samiriye halkı ile ilgili öyküyü işittik. Bu kişiler İsa'nın sözlerini büyük bir sevinçle kabul ettiler ve İsa'nın dünyanın kurtarıcısı Mesih olduğuna inandılar. 2. Ama 2. öykümüzde Nasıra'nın dindar halkını gördük. İsa'nın sözlerini küçümsediler. Kentlerinde büyümüş olan İsa'nın Mesih olduğuna inanmadılar. Kısaca özetlemek gerekirse, Samiriye kentinde yaşayan günahkarların İsa'yı gökyüzünden gönderilen kurtarıcı olarak kabul ettiklerini ama Nasıra'da yaşayan dindar halkın onu reddettiklerini gördük. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Siz bu 2 gruptan hangisine daha çok yakınsınız? İsa'yı Rab ve kurtarıcıları olarak kabul eden Samiriye halkı gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa onları günahlarından kurtarmak için gökyüzünden gönderilen İsa'nın Mesih olduğuna inanmayı reddeden Nasır halkına mı benziyorsunuz? İsa'nın hakkında tüm peygamberlerin yazmış olduğu kurtarıcı olduğunu farkında mısınız? Onu kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Kutsal yazıların İsa Mesih ile ilgili neler söylediklerine kulak verelim. Kutsal yazılar şöyle der. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi ya da anlamadı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Yuhanna 1:5 10-13.
Dinleyici dostumuz, siz Tanrı'dan doğdunuz mu? İsa'ya gerçekten inanıyor musunuz? Onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Bugünkü programımızı burada sona erdirmemiz gerekiyor. Eğer bugünkü programda dinlediğiniz konular hakkında sorularınız olursa, size Doğruluk Yolu programına yazmanız için çağrıda bulunuyoruz. twor@iname.com. Siz Samiriye halkının İsa ile ilgili şu tanıklığını hatırlarken Tanrı sizi bereketlesin. Bu adam gerçekten dünyanın kurtarıcısıdır. Yuhanna 4:42.